Kıymetli dinleyiciler, 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'nda bir Evrim Kaşıkçı ile Edirne'den programı ile daha sizlerleyiz. Konuğumuz Ender Bilar. Ender Bilar, Edirneli bir hemşerimiz olmasının yanında üniversitemizde de kütüphane ve dokümantasyon daire başkanı olarak uzun yıllar görev yapmıştı. Şimdi de Edirne kültür hayatına çok önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Böyle üniversitemizin Güzide ofisi olan radyosu, üniversitemizin radyosuna beni de davet ettiğiniz için öncelikli olarak çok teşekkür ediyorum.
Şöyle başlayalım istersen. Ender Bilar kimdir? Senin ağzından dinleyicilerimize aktaralım. Sonra yavaş yavaş sohbeti koyulaştıralım.
Ender Bilar kimdir dediğimizde Ender Bilar 1960 yılında Edirne'nin Kıyık semtinde doğmuş. Ailesi Edirne'li olan ve Edirne'de Yağcılık köyünden göç ettikten sonra Kıyık'ta ikametgah eden, daha sonra memuriyet hayatına girmiş bir babanın ve ev kadını Ayşe Bilar'ın yetiştirdiği ve eğitim hayatını Edirne'de sürdürmüş ve üniversite hayatını da Açık Öğretim Fakültesi'nde yürüten bir birey.
Evet, evliyiz. İki tane evladımız var.
Evet.
Tabii siz Edirne'de doğdunuz. Ortaokul, lise. Burada tamamladıktan sonra üniversite. Hangi yılda gelip hangi yıllar arasında çalışmıştınız üniversitemizde?
Şimdi benim üniversite, Trakya Üniversitesi'ne gelmem, Edirne Halk Kütüphanesi müdür vekilliğinden buraya geldim. Evet. 1997 yılında Edirne İl Halk Kütüphanesi müdür vekilliğinden Trakya Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na geliyorum. Tabii o süreçte de bir şey oldu. O arada beni Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na da tekrar atadılar. Kütüphaneye vekaleten verdiler. Sonra kütüphaneye atadılar. Sağlık Kültür'e
İkisini aynı anda yürüttünüz.
O ben ilk geldiğim yıllarda birkaç tane daha görevi üstlenmiştim. Mesela o zaman İşletmeler Müdürlüğü diye bir müdürlük vardı. Atölyeler, işte matbaa ünitelerinin olduğu bir birim. Kültür merkezinin sorumluluğu bendeydi. Ve bir dönem böyle üniversitenin içerisinde değişik görevlerde bulunduk. Tabii ki o dönemde Trakya Üniversitesi, Kırklareli ve Tekirdağ Üniversitesi'nin de içinde barındıran bir üniversiteydi. Gerçekten çok yoğun çalıştık. Yani sabah 6'da göreve başlıyorduk. Akşam da 9-10 olmadan
eve
genelde gidemiyorduk. Hele kültür merkezinden de sorumlu olduğum için orada bir etkinlik varsa onun da bitmesini bekliyorduk.
Evet.
Öyle güzel bir anılarımızla günlerimizi geçirdik.
O zaman şöyle mi diyelim, yani kültür sanat dünyasına yönelmenizde üniversitedeki bu çalışmaların da etkisi oldu. Ama onun dışında neler etkili oldu? Çünkü yayınlamış olduğunuz birçok kitap var. Edirne kültürel mirasının aktarımı noktasında önemli çalışmalar var yapmış olduğunuz. Yine bildiriler var. Köşe yazısı yazıyorsunuz bildiğim kadarıyla yine gazetede. Edirne kültür sanat hayatına bu bağlamda da bir katkınız oluyor. Bunun çıkış noktası nedir?
Valla Evrim Bey, şimdi siz de bu kentte yaşıyorsunuz ve siz de kendi alanınızda birçok eser veriyorsunuz. Şimdi Edirne kadim kent özelliği, kültür miraslarının yer aldığı gelenek ve görenekleriyle zaten çok değerli bir kent. Böylesi tarihi cadde ve sokaklarının kültür miraslarıyla taşlanmış, her sokağı tarihi kokan bir kentte yetişmek, büyümek ve bu kentten tarihi hikayelerinden ilham alarak gençlik hayatımızı sürdürmek bizim için büyük bir şanstı. Bu süreçte tabii ki bizler de çok değerli insanlarla tanışmamız, bu değerli insanların edinmiş oldukları Edirne ile ilgili bilgi birikimlerini bizlerle paylaşması, bizleri yönlendirmesi, bu kentte bizleri de böylesi kentin kültür sanat alanında çalışmamıza vesile oldu. Rahmetli ben Doktor Ratip Kazancıgil'i tanıdığımda bana şunu söylemişti. Söğül Hoca bana kültür aşısı yaptı, Edirne'nin kültür aşısını yaptı ve tuttu. Ben de sana bu aşıyı vurdum, artık senden de iflah olmaz, artık sen bu aşıyla tutuldu diye. Gerçekten de ben Ratip Bey'i tanıdıktan sonra bence bu kentin tarihinde çok önemli kimliği olan Hafız Rakım Ertür'ü tanıdım. Yani yüz yüze tanımasam da eserleriyle onu tanıdım. Söğül Ünver Hoca'yı tanıdım. Abdurrahman Hibri'yi tanıdım. Mesela bu kentin tarihinde o kadar önemli bir kimlik ki bu. Yani bunu çoğu insan bilmiyor ne yazık ki. Abdurrahman İbri Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk şehir tarihi kitabını yazan kişi, müderris kendisi. Yani bugünkü tanımıyla bir profesör. Ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk şehir tarihi kitabı Edirne konusunda yazılıyor. Kitabın adı da Enisül Müsamir'in. Yani gerçekten biz Edirneliler olarak böylesi tarihi kokan ve şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklarda yaşıyoruz. Karaağaç gibi bir Lozan Anlaşması'yla ülkemizin sınırları içerisinde yer alan bir mahallemiz var. Ve üç nehirle çevrileyen ve o nehrin ırmağının akan sularıyla toprağını zenginleştiren bir kentimiz var. Ve düşünün ki böylesi kültür mirasları, gelenek görenekleri, tarihi eserleri ve doğal kültür miraslarıyla dolu bir kentin de ayrı bir destinasyonu var. Nedir? İşte Saros Körfezi'nin berrak sularına rahatlıkla buradan ulaşabiliyoruz. İşte böylesi bir kentte yaşamak da insana gerçekten kültür kimliğine, kendi kimliğine dokunuyor ve o dokunuşlar da bizleri böylesi güzel çalışmaların içine sürüklüyor.
Edirne, Osmanlı'ya başkentlik yapmanın yanında her zaman Osmanlı için çok önemli bir şehir. Böyle bir şehirde doğup büyümüş olmak da tabii ki bir onur.
Edirne öyle bir özelliği var ki mesela Bizans İmparatorluğu döneminde İstanbul'u koruyan bir kent o dönemde. Ama Osmanlı döneminde İstanbul'u fetheden kent. Yani fethi döneminin başlatan bir kent. O açıdan 1361 yılında Osmanlı'nın gerek fethinden sonra gerekse Edirne'nin ilk kuruluşu Traklardan bugüne Edirne her zaman coğrafi ve strateji konumu itibariyle her uygarlıkların, her imparatorlukların gözdesi olmuştur.
Tabii dünya tarihinde de en fazla nüfusa sahip olan şehirlerden biri olma özelliği de taşıyor.
Düşün o zaman Edirne'yi Çatalca'ya kadar Edirne. Tabii, yani tabii. Balkanlardan tutun Çatalca'ya kadar Edirne. Dolayısıyla Edirne böylesi bir büyük bir coğrafyada da hükmetmiş bir kent.
Tabii siz üretmeye devam ediyorsunuz bir şekilde ama Edirne'de üretmek, sanat yapmak bu anlamda deneyimleriniz neler? Ne gibi zorlukları var? Ne gibi güzellikleri var? Aslında istediğiniz gibi mi gidiyor her şey?
Evrim Bey yani hepimiz bu kültür sanatın içinde olan insanlarız. Hepimiz düşünün şimdi ben mesela bir gazeteye köşe yazısı yazmak için en az bir hafta çalışıyorum, kaynak tarıyorum, konuyu belirliyorum, ona göre kaynak tarıyorum ve işte onu da, kısa kelimelerle, işte en fazla 800 kelimeyle anlatmaya çalışıyorsun, bir emek harcıyorsun. Buradaki tabii ki beklentin ne? Bunun çok kişiye okunması ve o mesajı alınması. Çünkü toplumları bugün özellikle toplumsal süreçler içerisinde 21. yüzyıl bize bilgi toplumunu getirdi. Bilgi toplumunun olmazsa olması bilgi insanı. Sanayi toplumunda insan güç neydi? Sermayeydi. Makine gücüydü. Ama bilgi toplumunda güç, bilgi ve bilgi insanı oldu. Şimdi eğer ki toplumumuzda bilgi ve bilgi insanı kavramlarını biz iyi anlayamazsak, bilgi toplumunu Türkiye'de ve kentimizde gelişmesine katkı sağlayamayız. Onun için kentimizde bilgi okuryazarlığı ne aşamada onu iyi analiz etmeliyiz. Çünkü şimdi bilgi toplumundan sonra hangi aşamaya geçildi? Dijitalleşme başladı, sayısallaştırma. Artık üretilen tüm bilgiler dijitalleşmeye. Bilgi teknolojileri gelişti. Artık üretilen bilgiler sayısallaştırılarak mobil telefonlar aracılığıyla artık bize ulaşmaya başladı. Bütün bunları gelişime baktığınızda toplumda sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş dönemi başladı. Yazı ne gerekli kıldı? İşte kağıdın bulunması, yazının icadı, kağıdın bulunması, matbaanın bulunması, üretilen bilginin biriktirme ve çoğaltma özelliğini bizim karşımıza getirdi. Ve dolayısıyla artık kitaplar ne oldu? Çok kolay üretilebildi. Bunun bağlamında gelişen bilgi teknolojileriyle dijitalleşme, bilgi toplumu birlikte dijitalleşme ve sayısallaştırmayı getirdi. Bununla birlikte ne oldu? Artık bilgi dijital okuryazarlık geldi. Şimdi yazılı kültürde kitap okumayı, okuma kültürünü edinmeyen bir toplumun internet okuryazarlığını ve bilgisayar okuryazarlığını ve mobil telefon okuryazarlığını gerçekleştirmesi mümkün değil. O açıdan biz hala da toplum olarak baktığımızda sözlü kültürün öğesiyiz. Ve dikkat ederseniz 2024 yılı ne ilan edildi? Beynin çürümesi olarak ilan edildi. Neden? Çünkü artık insanlar telefonları alıyor, görselleri kaydırarak geziniyor. Evet. Ama okuma kültürü yok. Olmadığı için sadece anlatılanlarla yetiniyor. Peki bunun için ne yapmalıyız? Bunun için Edirne'deki şu anda bence en büyük eksiğimiz Edirne'nin, ki biz ne diyoruz Edirne'ye? Avrupa kenti, işte çağdaş bir kent, şudur budur. Ama biz daha mahallemizde yaşayan çocukları kitapta buluşturmayı bugüne kadar başaramamışız.
Doğru.
Ve bununla ilgili de o kadar duyarsızız ki halk olarak da hiçbir gayrette sarf etmiyoruz. Yani ya benim çocuğum işte ödev için bir kitap arasa bulamıyor veya işte okuduğu bir kitabı, istediği kitabı erişemiyor. Bunun kaygısı hiçbir zaman yaşamıyoruz ve dolayısıyla tabii ki sadece günümüz bilgi toplumunda olması gereken yerde de dolayısıyla olamıyoruz. Orada neyi gösteriyor? Bugün gazetelerin baskı sayılarına baktığımızda, kitapların baskı sayılarına baktığımızda oradan da kitapların ne kadar okunduğu veya gazetelerin ne kadar okunduğu da doğal olarak ortaya çıkıyor.
Bir de son dönemde yapay zekanın gelişmesi ve bahsettiğiniz konuyu çok daha etkileyecek bir noktada. Artık okumak bir kenara, o konuyla ilgili zihninizi yormadan birçok şeyi çok kolaylıkla yapay zeka aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Aslında bu da şu anlamda bir tehlike. Tamamen tembelleştiriyor insanı. Hiç düşünmenize gerek kalmıyor. Bırakın bir cümleyi, elle yazılmış olan bir metni bile verdiğiniz zaman onu dijital hale çeviriyor, onun özetini yapıyor, insan beyniyle yapmak üzere çaba sarf etmeniz gereken her şeyi yapıyor. Gerçekten zor bir süreç. Biz bir taraftan küçük çocuklarımız da var, onlar üstüne çalışıyoruz. Ona hem ayak uydurmak zor ama okuma konusu çok fazla uyaran olduğu için her geçen gün daha da bu konudaki motivasyonun sağlanması zorlaşacak gibi görünüyor.
Eğer ki biz onu başaramazsak işte yapay zekanın esiri oluruz diyebilirim. Sevgili hocam Emre Kongar yıllar önce 1995 yılında Edirne'de vermiş olduğu bir konferansta şunu söylemişti. Yazılı kültürün efendisi, görsel kültürün kölesiyiz diye.
Evet.
O zaman çünkü görsel kültür vardı, yani televizyonlar vardı. Bugün artık tabii bilgisayar teknolojisi ve internet teknolojisi gelişti. Biz bugün internetin bağımlısı haline geldik. Yapay zeka evet çok önemli. Nerede önemli yapay zeka? Makinenin, yani modernleşme anlamında insan gücünü azaltıp daha seri üretim anlamında önemli. Ama burada işte bilgili insan gücünün önemi ortaya çıkıyor. Yani siz yapay zekanın esiri değil, yapay zekayı siz yönetmelisiniz. Bu nasıl olacak? Yani yapay zeka sizin yapmış olduğunuz bir çalışmayı gelişme amacıyla, geliştirme amacıyla kullanır bilgi insanı zaten onu. Eğer ki bilgi insanı içini dolduramazsak bilgi insanın içini, o zaman tabii ki dolayısıyla işte görsel kültürün de kölesi olur, dijital kültürün de kölesi olur, yapay zeka kültürünün de kölesi olur. Onun için çocuklarımıza ve gençlerimize muhakkak okuma kültürünü, okuma alışkanlığını, onları kitaplarla buluşturma zevkini kazandırmalıyız.
Zor da olsa yapmak zorundayız.
Evet, yani, evet. Yoksa şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi bu neden çok önemli? Mesela aileler şurasını atlıyor. Şimdi biz çocuklarımıza mütemadiyen sınavlarda başarılı olması için ne yapıyoruz? Özel kurslara gönderiyoruz değil mi? Özel dershanelere gönderiyoruz. Fakat şunu hep atlıyoruz. Bir çocukta eğer ki en az bir saat okuma alışkanlığı edinememişse o çocuğun sınavda başarılı olma şansı çok zayıf. Neden? Çünkü sınava giren çocuk en az bir saat süreyle sınavda kalıyor ve bir saat boyunca soru çözüyor. Şimdi o çocuk eğer ki geçmişinde bu okuma kültürünü bir saat boyunca alışkanlık haline getirmemişse, yani o deneyiminde değilse, bir saatin 20 dakikadan sonra çocuğun düşünme yeteneği ve cevap verme kabiliyeti düşüyor. Çünkü bir saat süreyle kitap okuma alışkanlığı yok. Bu açıdan da düşündüğümüzde aslında biz çocuklarımıza diyoruz ki başarılı ol, ama en temeli vermediğin zaman sen istediğin kadar özel okula gönder, istediğin kadar özel dersler aldır, o çocuğu başarıyla buluşturmamız güçleşiyor. Bu yurt dışında yapılan bilimsel çalışmalarda da kanıtlanmış bir şey. Mesela 20 dakika kitap okuyan çocukla 1 saat kitap okuyan çocuk veya 2 saat kitap okuyan çocuğun sınav başarı oranları artan oranda değiştiği görülmüştür.
Bu bahsettiğiniz konular gerçekten bu çağın önemli sorunları haline gelmeye başladı diyebiliriz. Ama biz isterseniz tekrar size dönelim. Edirne dışındaki çevrelerle, Edirne'de İlhal Kütüphanesi, daha sonra yine Trakya Üniversitesi'nde çalıştınız ama Edirne dışında işte Trakya'da, İstanbul'da, Balkanlar'da, buralarda ne gibi çalışmalarınız oldu? Yine biz sizden devam edelim.
Evet. Valla tabii ki şimdi ben kendimi tanımlarken şöyle de düşünüyorum. Hep hayal kurarım. Hayal bir insanın başarı noktasında önemli bir beceri olarak görüyorum. Yani mesela ben 1994 sanırsam o yıllarda Balkan kütüphaneleriyle ilgili bir hayali kurdum. Yıl 1994, düşünün, Balkanlarla ülkeler arası ilişkileri düşünün. Ben o dönemde Kültür Bakanlığı'na Balkan Kütüphaneler Birliği'nin kurulmasıyla ilgili bir proje göndermişim. Ve ben bu projeyi 2011 yılında Trakya Üniversitesi çatısı altında Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Birliği'ni kurarak başardım. 1994-2011 yılı arasındaki süreçte ben bu hedefimden hiç vazgeçmedim. Ve Trakya Üniversitesi, ki o zaman Trakya Üniversitesi ile üniversiteler arası birliği dahi kurulmuş değildi. Hayallerle gerçekleri bütünleştirerek tabii ki birçok da Avrupa ve Amerika'daki ülkeleri de gezdiğimde, oradaki elde ettiğim deneyimlerimi de, bilgi ve deneyimlerimi de bütünleştirerek böyle kendimde bir vizyon oluşturmaya çalıştım her zaman. Ulusal alanda düzenlenen toplantılarda ve akademik çalışmalarda hep içinde bulundum. Mesela şimdi ben bir akademisyen değilim ama Trakya Üniversitesi çatısı altında düzenlenen 3 sempozyumda, ikisi uluslararasıdır, sempozyum başkanlığı yaptım. Uluslararası boyutta düzenlenen 11-12 alanda bildirim var. Bunlar benim ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığımı artırdı. Yapmış olduğum bu başarılar her ne kadar Edirne'de ses getirmese de uluslararası alanda ses getirdi. Şimdi bunu vurgulayarak söylüyorum, neden Edirne'de ses getirmedi de. Biz maalesef Edirne'de kendi değerlerimize sahip çıkmayı başaramıyoruz. Eğer ki biz Edirne'de bir başarı getirdiysek hemen şunu söyleriz biz. Bunu sen de yaşamışsın. Aa, dün Karadon'la geziyor. Ne kadar güzel. Karadon'la gezen çocuk büyütmüş, kendisini geliştirmiş. Bugün devlet bakanı olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Biz kendi değerlerimizi içerisinde yaşatmamızı başaramıyoruz. Onlar da okşanmayı bekliyor. Onlar da değer görmeyi bekliyor.
Ve bu açıdan da marifet iltifata tabidir.
Yani sonuçta Ratip Hoca'nın bir sözü vardı. Diyordu, kimse iltifat etsin diye çalışmayacaksın.
Tabii ki.
Senin diyordu yaptığın çalışmalar günün birinde muhakkak ki merdivenleri tırmanmanındaki engelleri aşacak.
Evet.
Ve bunu hep yaşadım. Yapmış olduğumuz, Türkiye'de en zor olan şey piyasaya çıkmaktır Evrim Bey. Siz de vermiş olduğunuz eserlerle şu anda piyasadasınız. Ben de ürettiğim kitaplarımla, yazdığım yazılarımla piyasadayım. Bu nedir? Bütün düşüncemizi ben kaleme alarak yazılı kültüre kazandırıyorum. Siz de o içinizdeki ilhamı, kültür birikimini müziğin notalarıyla, getirmiş olduğu sesle topluma, bizlere aktarıyorsunuz. Onun için bizi tabii ki takdir eden de olacak, eleştiren de olacak. Ve Süheyl Ünver gibi değerli hocalarımız, Ratip Bey, hep ön sözlerinde şunu okuyorum. Diyor ki, ben bunu başarabildim, siz benden sonrasını daha güzeli başarın. Her yapılan bir çalışmanın muhakkak ki bir eksiği oluyor. Ben ünlü Orhan Koloğlu'nu Edirne'nin Basın Tarihi adlı iki ciltlik eserimi gönderdiğimde tabii eski insanlar çok nezaketli oluyor. Beni telefonla aradı, kitabı almış teşekkür etmek için. Ben tabii heyecanla sordum, dedim hocam Türkiye'nin basın yayın dünyasının duayeni. Dedim ki nasıl dedim buldunuz kitabım? Bana o kadar güzel bir ders verdi ki Evrim Bey, ne dedi biliyor musunuz? Dedi evlat sen dedi benden dedi sesin küçük olduğunu anladım. Bak dedi sen en zoru dedi başardın. Tüneli dedi açtın. Dağı dedi tünelle açtın. Işığı dedi öbür tarafa ulaştırdın. Bundan sonraki araştırmacılar dedi senin bu yaptığın çalışmayı geliştirerek dedi yazacaklar. Senin eksiklerini tamamlayacaklar. Bilimsel çalışma dedi budur. Sen şunu bil ki dedi sen Türkiye'de 3. ilin dedi basın yayın tarihini dedi yazdın. Bursa, Trabzon, Edirne. Sen dedi bu açıdan önemlisin. Onun için dedi seni kutlarım dedi. Ve gerçekten de Süheyl hocamızın da, Ratip hocamızın da hep kalemlerinde, yazdığı kitaplarında, ön sözlerinde hep onu okurum. Onun için ben de diyorum ki yapmış olduğumuz çalışmalar muhakkak ki araştırmacılara ışık olacaktır. Gençlerimize bilgilenmesini sağlayacaktır. Bugün biz ölümlü yaşam içerisinde bugün varız, yarın yokuz. Ama biz kütüphanelerdeki eserlerimizle yaşamaya devam edeceğiz. En güzel de bu olsa
tabii,
gereken.
Tabii ki ben de hep öyle bakarım. Hayata geliş amacımızın üretmek olduğunu düşünenlerdenim. Üretmeye devam ediyoruz, üretmeye devam edeceğiz. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi bir şey üret, yanlış da olsa en azından bizden sonraki o yanlışı bulsun, yanlışı görsün ve daha doğrusunu, daha iyisini yapsın. Ben de o bakış açısıyla her zaman çalışmalarıma, yazılarında da, müzikle ilgili olan çalışmalarda da hepsini bir şekilde geleceğe taşımak üzere. Bu program da bunlardan bir tanesi aslında.
Evet,
bu da o amaçla yaptığım bir program. Tabii Edirne kültür sanat alanında önemli gelişmeler oluyor ama size, bana yeterli gelmeyen tarafları da vardır muhakkak ki. Siz Edirne'nin kültür sanat alanında geleceğini nasıl hayal ediyorsunuz? Biraz önce hayal kurmaktan bahsettiniz.
Evet.
Onun da bir hayalini, ütopik bir kültür sanat şehrini, Edirne'yi nasıl tanımlarsınız?
Vallahi şimdi bu kadar az önce bahsettiğimiz gibi kültürel, doğal zenginliği olan bir kentin kültür turizminin gelişmiş ve ziyaretçileriyle kentin buluşması gerektiğini, dünya turizmine açılmış bir kent olmasını hayal ediyorum. Bu ne demek? Böylesi dünyada kaç şehir vardır ki böylesi zenginliğe sahip? Düşünebiliyor musunuz? UNESCO'da bugün 4 eserimiz var, 2 tanesi aday. Yani onları da kabul edersek ne olacak? 6 eser ki o da o bilem yeterli değil böylesi zengin bir kültür mirasına sahip bir kent. Kadim kent birçok imparatorluğu içinde barındırmış, birçok dinden insan birlikte yaşamış ve onların birikimini olan gelenek ve göreneklerini bugüne taşımış bir kent. Doğal zenginlikleri ortada, 3 nehir bir kentin içinden geçiyor ve biz bunları ne kadarını kullanabilip dünya turizmine açabiliyoruz. İlk önce temel turizmin altyapı sorunlarını bu kentin ivedilikle aşması lazım. Son dönemde Edirne'mizde gerçekten kültür mirasının kültür yaşamına kazandırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar çok çok değerli. Bugün Avrupa Müzesi ödülünü kazanmış. Trakya Üniversitemizin Sağlık Müzesi büyük bir iftarla duruyor ve zaten kentin turizm potansiyelini oradan takip edebilirler istatistiklerden. Şimdi düşünün, bir Edirne Sarayı ihya ediliyor. O tamamlandığı zaman bu kentin turizm ziyaretçi sayısı artacak. Bunun bağlamında Mevlihane'nin ayağa kaldırılması, Gazi Mehmet'in ayağa kaldırılması gibi bir sürü zenginliğimiz de bunlara kültür yaşamına kazandırılarak bizim kültür zenginliğimize dahil olacak. Peki biz gelen bu konukları, ziyaretçileri nasıl bu sorunları gidererek onları mutlu edeceğiz? Edirne'de turizm tava ciğer dükkanlarının önünde sıralanan kişi sayısı değildir. Edirne'de turizm senin gastronomi kültürünü müzikle buluşturduğun noktadır. Biz bunu hala başaramıyoruz. Yani ciğer kuyruğu da olsun ama Edirne'nin gastronomi kültüründeki zenginlikleri Balkan müziğiyle Edirne'nin yöresel müziğiyle buluşturup bir gecede onları böyle toplayıp da ekonomiye dönüştürmeyi hala düşünemiyoruz. Bize ne kadar bir yıl içerisinde Amerika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den turist geldi? Yatak doluluk oranlarımız nedir? Turizm budur. Yoksa günübirlik Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelen kişilerin buradaki alışveriş merkezlerine girerek yaptığı alışveriş değildir. Benim hayalim Edirne Mevlevihanesi'ni ayağa kaldırdığını düşünüyorum. Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırıldığını düşünüyorum. Edirne Mevlevihanesi'nden alın, oradaki bütün kentleşme projesiyle oradaki alanı düşünün, Edirne Mevlevihanesi'nin altı, 2. Beyazıt Külliyesi, Edirne Sarayı, Eğribük Deresi, tabyaların o alanın kentin yeni bir kültür ve doğa turizm merkezi haline dönüştürülmesini
hayal
bunu edersin. Ben burada Çevre Bakanlığı'nın bir toplantısı olmuştu ve orada da işte bilgi insanı gibi böyle bir şeyle çağırmışlardı ve ben oradaki gelen işte bakan yardımcısına falan bu projeyi söyledim. Dedi muhteşem bir şey ama dedi çok para gerekiyor. Vallahi Edirne'yi dedim yaşatmak ve dünya kenti yapmak istiyorsanız bunu yaparsanız dedim bu başarılı olur. Çünkü siz bugün Edirne Sarayı içindeki düşünün şimdi biz İdrilezi Kakao ve Şenliği şu anda nereye girdi? UNESCO listesinde. Kırpınar Yağlı Güreş Festivali UNESCO listesinde. Peki biz bunu başarıyla gerçekleştirebiliyoruz mu? Şimdi bunların başarılı olabilmesi için bu kentin her bir öğesini bir zincir etrafında halkalarla bütünleştirmemiz gerekiyor. Başarı budur. Siz eğer ki bu kentte şimdi İdrilli sebebiyle binlerce otobüs gelecek değil mi? Geçen sene biz burada sorunları yaşamadık mı? Yaşadık. Peki bu sorunlara karşılık bir yıldan beri tedbirler alındı mı? Gelen insanlar bir sürü rezillik çekti. Köprüde insanlar verilmiş saatinde restoranlara kahvaltı için ulaşamadı. Yani bunları iyi örgütlememiz gerekiyor. Yol haritalarını iyi gerçekleştirmiş. Çünkü buraya gelecek olan otobüs sayısı belli.
Tabii ve de çok sınırlı tarihlere evet, sıkışmış yani, durumda
onun için
yoğunluk.
Benim hayalim dediğiniz gibi çünkü Edirne şu anda destinasyon bölgesi olarak sadece Karaağaç var. Edirne sadece Karaağaç değil. Edirne düşündüğümüzde 8 köşe bir kent aslında. Bu 8 köşeyi Edirne'nin kentin turizm değerlerini, destinasyon alanlarını artırırsak bu 8 köşede ve o zaman Edirne hem turizminde rahatlayacaktır hem de insanlar kentimize geldiğinde güzergahlarıyla daha rahat gezebilecek ve buradan güzel dileklerle, güzel duygularla ayrılacak. Yani benim böyle bir dileğim var, hayalim var. İnşallah olur.
İnşallah olur. Biraz önce söylediğiniz gibi ben de bir şehre, farklı bir ülkeye gittiğim zaman orada oranın yemeğini tatmak isterim. Oranın müziğini dinlemek isterim. Yani oranın kültürüyle ilgili her alandan beslenmek isterim. Bahsettiğiniz gibi Edirne'de müzik bağlamında da işte bir turist geldiği zaman bir akşam ona bu şehrin kültürünü anlatacak olan programlar veya bu anlamda çalışmalar gerçekten yok. Şimdi ben de size
katılıyorum. Kına gecesini mesela.
Tabii canlandırması olabilir.
En basit.
Yapılabilecek çok şeyler var.
Bulgaristan'a gittiğimizde size ne yapıyorlar? Kestikleri kuzunun şeyin çevirmenin gidiyor törenle yapıyor. İki folklor ekibi çıkartıyor.
Evet.
Ve böylesi zenginliğini size sunuyor. Veya bir Viyana'ya gittiğinizde oranın yöresel şeyleriyle sizi tanışıp zaten siz onun için gidiyorsunuz oraya yani. Sevgili Evrim Bey, biz ilk önce Edirne'yi öğrenmeliyiz. Biz Edirne'yi daha
tanımıyoruz.
Turizmin ne olduğunu bilmeliyiz. Öğrenmediğiniz bir şeyi anlatamazsınız ve öğretemezsiniz.
Evet.
Onun için ikinci büyük hayalim bu kentte ve kurmuş olduğum kent bilinci ve kent kültürünü ve bilincini geliştirme merkezinin en son kampanyasını yaptık. Edirne'nin her bir semtinde bir kütüphane kurulmasını istiyorum. Neden? Çünkü her semtte bir kütüphane olursa bu çocuklarımız, gençlerimiz kitaplarla buluşacak, kültür sanat etkinlikleriyle buluşacak. Bizim önerimiz şu: Kara Ağaç'ta gelin, Şehit Hasan Rıza Bilgi Merkezi'ni kuralım. Kara Ağaç'ta gelin, Osman Nuri Peremeci Bilgi Merkezi'ni kuralım. Yıldırım'da gelin, Doktor Rıfat Osman Bilgi Merkezi'ni kuralım. Kütüphane, yani adı ne olursun. Hem bu isimleri kentimizin tarihinde iz yapmış, bu isimleri yaşatalım. Ben kentte bu farkındalığı yaratmak amacıyla biliyorsunuz Doktor Ratip Kazancıgil Kültür Evi'ni kurdum. Şu anda Kültür Evi kütüphanesiyle, müzemsi görünümüyle, mesela orada Edirne şehir tarihçilerini panolarla anlat. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun da farkındalığını, kentte bir uyanışı olmasını sağlıyoruz. Ve gerçekten muhtarlarımızı bu işbirliğine davet ediyorum. Radyomuz aracılığıyla. Buna duyarlı olmaları gerekiyor. Çünkü bu çocuklarımız kafeteryalarda ders çalışmaya layık değil. Onları bilgi merkezlerinde kitaplarla buluşturalım. Ve geleceğin dünyasını hazırlayalım onları. Yani bugün biz bilgi toplumu işte gelişiyor, yapay zeka çıktı. Ama biz geleceği bilgiyle yetişen çocuklar olarak gerçekleri donatamazsak o zaman biz bilgi insanı ve bilgi toplumundan bahsedemeyiz. Ve bu kenti de kültür mirasını geleceğe taşıyamayız.
Önce dediğiniz gibi çocuklarımıza, gençlerimize, hatta tüm Edirnelilere, Edirne'de yaşayanlara Edirne'yi anlatmak, Edirne'yi tanıtmak lazım. Müzik bağlamında da bu böyle biliyorsunuz.
Tabii.
Edirne türkülerimizi, Edirne'ye dair halk ezgilerimizi kimler biliyor, oyunlarımızı kimler ne kadar biliyor. Bunlar da kültürün aktarımındaki en önemli alanlar. İnşallah sizlerin de hayalleri gerçekleşir.
İnşallah.
Son bir soruyla isterseniz programımızı bitirelim. Şöyle bir soru sorayım size. Sizi tanımayan birine kendinizi tek cümleyle tanıtmak isteseniz ne dersiniz?
Şunu derim: sürekli öğrenen, araştıran ve yaratıcı projeler üreterek kentinde izler bırakan direğidir.
Aynen, biz de katılıyoruz çünkü vermiş olduğunuz eserler, birçok kitap var, akademik çalışmalar var ve aslında ben daha çok sizden konuşalım derken yine şehirle ilgili dertlerinizi, düşüncelerinizi paylaşmayı daha çok tercih ettiniz ve şehri ne kadar sevdiğinizi buradan da anlamak mümkün. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Son olarak vermek istediğiniz mesaj varsa dinleyenlerimize, öğrencilerimize, Edirnelilere, onları da alalım ve programımızı kapatalım.
Ben tekrar üniversite camiasının sınırları içerisinde bulundurduğunuz için ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm üniversitemiz camiasındaki akademisyen ve çalışanlara sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ve sizlere de başarılar diliyorum. Gerçekten çok güzel programlar yapıyorsunuz ve aracımıza da bindiğimizde hemen bu kanal ayarlı, hemen deliyle ve konuklarıyla birlikte hem bilgilendiriyorsunuz, hem kentimizin de yöresel türküleriyle bütünleşik böyle gençlerimize de hitap eden müziklerle güzel vakit geçiriyorsunuz. Ne mutlu ki böylesi işini de sevgiyle yapan üniversitemizde de insanlarımız var. Ben de Trakya Üniversitesi ailesine ve radyodaki çalışan sizler gibi emekçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum.
Biz de tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Evrim Kaşıkçı ile Edirne'den programının bu haftaki konuğu, üniversitemizde Kütüphane Dokümentasyon Daire Başkanlığı görevi yapmasının yanında şehir kültür hayatına önemli katkıları olan sevgili Ender Bilar abimizdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Hem katkılar için hem de bizleri kırmayarak buraya geldiği için yeni bir programda görüşmek üzere.